Ayrım 29, Yörünge, Tezkâr Etsen, sayfa 423. İkinci sıradaki mekanik bağlantı kontrolörü baş parmağını havaya kaldırıp indirdi. Bu hareketiyle sessizce tahliye aracının ayrıldığını haber veriyordu. Öyle ya da böyle mürettebat eve dönüş yoluna girmişti artık. Asıl oyun şimdi başlıyor. Kontrol odasındaki gerilim tırmanıyordu. Jack içerideki hava kuvvetleri subaylarına kaçamak bir bakış attı. Ama adamlar durumdan habersiz gibi duruyorlardı. İçlerinden biri sanki bir yere yetişmesi gerekiyormuş gibi saate bakıp duruyordu. Aradan dakikalar geçti. İçerideki tuhaf sessizlik devam etti. Jack'in kalbi hala güm güm atıyordu. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Tahliye aracı şimdi istasyonun yörüngesinde duruyordu herhalde. İniş hedefleri tespit edilmiş, kılavuz sistemi GPS uydularına ayarlanmış olmalıydı. ''Hadi ama hadi'' dedi Jack içinden, ''yörüngeden çıkın artık.'' O anda sessizliği çalan bir telefon bozdu. Jack yan göze baktığında hava kuvvetleri gözlemcilerinden birinin telefonu açtığını gördü. Adam aniden kaskatı kesilip Woody Ellis'a dönmüştü. ''Neler oluyor burada?'' Ellis bir şey söylemedi. Subay Ellis'in konsolunun klavyesiyle çabucak bir şeyler yazdı. Ekrana hayret içinde baktı. Sonra telefona sarıldı. ''Evet efendim, maalesef bunu da onaylamam gerekiyor. Mürettebat geri dönüş aracı ayrılmış.'' ''Hayır efendim, nasıl olduğunu bilmiyor.'' ''Evet efendim, görüşmeleri dinliyorduk fakat...'' Subay ahizeden gelen tiradı dinlerken yüzü renkten renge girmiş, alnı ter içinde kalmıştı. Telefonu nihayet kapattığındaysa öfkeden titriyordu. ''Geri döndürün şunu'' diye emretti. Woody Ellis ona belli belirsiz bir küçümsemeyle baktı. ''Soyuz kapsülü değil bu, lanet olası bir araba gibi burnunu çeviremezsin. O halde inişi durdurun.'' ''Yapamayız, bu yolculuk tek yön.'' Odaya aniden 3 hava kuvvetleri subayı daha daldı. Jack aralarında NASA operasyonlarının yeni denetmeni olan Birleşik Devlet Uzay Komutası'ndan General Gregorian'ı tanımıştı. ''Durum nedir?'' diye sordu Gregorian öfkeyle. ''Tahliye aracı istasyondan ayrılmış ama hala yörüngedeymiş.'' dedi kırmızı suratlı subay. ''Atmosfere ulaşmalarına ne kadar kaldı?''
''O bilgi bizde yok efendim.''
Bunu duyan Gregorian uçuş direktörüne döndü. ''Ne kadar kaldı?'' dedi Bay Ellis.
''Duruma göre değişir. Birkaç ihtimal var.''
''Bana mühendislik edebiyatı yapmayın. Derhal bir cevap istiyorum. Bana bir süre verin.''
''Tamam.''
Ellis oturduğu yerde dikilip gözlerini generalin gözlerine dikti. ''Bir ile 8 saat arasında değişir. Bu tamamen onlara bağlı. Yörüngede en fazla 4 kez dönecek kadar kalabilirler. Eğer yörüngeden şimdi çıkmaya karar verirlerse 1 saat içinde yerde olurlar.'' Gregorian telefonu açtı. ''Sayın Başkan, korkarım karar vermek için fazla zamanımız yok. Her an yörüngeden çıkabilirler.''
''Evet efendim, zor bir seçim olduğunu biliyorum. Fakat benim önerim hala Bay Profitinki ile aynı.''
''Ne önerisinden bahsediyor bu adam?'' diye düşündü Jack panikle. Uçuş konsollarından birinden bir hava kuvvetleri subayı seslendi.
''Yörünge çıkışına başladılar.''
''Zamanımız daralıyor efendim.'' dedi Gregorian. ''Sizden hemen bir cevap almak zorundayız.'' Uzun bir sessizlik oldu. Sonra içi rahatlamış bir şekilde başını salladı. ''Doğru kararı verdiniz. Teşekkür ederim.'' Telefonu kapatıp subaylara döndü. ''Tamamdır.''
''Ne tamam?'' dedi Ellis. ''Siz ne yapmayı planlıyorsunuz?''
Sorusunu duymazdan geldiler. Hava kuvvetleri subayı telefonu açıp sakin bir şekilde emrini verdi.
''Adia'yı harekete geçirmek için beklemede kalın.''
''Adia da neyin nesi?'' dedi Jack içinden. Dönüp Todd'a baktı ama belli ki neyin harekete geçirileceğini o da bilmiyordu. Cevabı veren kalkıp onların konsoluna gelen menzil kontrolörü oldu. ''Atmosfer dışı imha aracı'' diye fısıldadı onlara. ''Müdahale edecekler. Hedefin atmosfere inene kadar etkisiz hale getirilmesi gerekiyor.'' dedi Gregorian. Jack panik içinde ayağa fırladı. ''Hayır.'' Diğer kontrolörler de bu kararı protesto etmek için neredeyse onunla aynı zamanda ayağa kalkmıştı. Merkez onların bağırış çağırışlarını bastırmak için çabalıyordu.
''İstasyon hatta, istasyon hatta.''
''İstasyon mu? O halde istasyonda hala birileri var, birisi orada kalmış.'' Jack eliyle kulaklığı üstten kapatıp karşıdan gelen sesi dinlemeye koyuldu. Emma'ydı konuşan.
''Houston,
Ben Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Watson. Uçuş uzmanı Ames enfeksiyon kapmamıştır. Tekrar ediyorum, enfeksiyon kapmamıştır. Geri dönüş aracındaki tek mürettebat da odur. Sizden aracın sağ salim inmesine izin vermenizi rica ediyorum.
Anlaşıldı istasyon, dedi merkez. Gördünüz mü işte, onu vurmanız için bir sebep yokmuş, dedi Alice Gregorian'a. Şu adyayı durdurun.
Peki Watson'ın doğruyu söylediğini nereden bileceğiz, diye karşı çıktı Gregorian.
Doğru söylüyor olmalı. Orada hapsolduğunu bile bile neden yalan söylesin ki? Geri dönüş aracı istasyondaki tek can kurtarandı.
Bu sözlerin etkisiyle Jack donak almıştı. Alice ile Gregorian arasında geçen hararetli tartışmayı duymuyordu bile. Artık geri dönüş aracının kaderini de düşünemiyordu. Tek düşündüğü Emma'ydı. İstasyonda tek başına kalması, geri dönmesinin mümkün olmamasıydı. Demek ki o enfeksiyonu kaptığını biliyor, ölmek için kalmış.
Geri dönüş aracı yörüngeden çıkışı gerçekleştirdi. Şimdi iniyor, menzil bilgileri ön ekrana alındı.
Büyük ekranı kaplayan dünya haritasının üzerindeki küçük nokta geri dönüş aracını ve içindeki yalnız insan yolcusunu temsil ediyordu. Çok geçmeden telsizden onun sesi de duyuldu.
Ben uçuş uzmanı Luther Ames, giriş irtifasına yaklaşıyorum. Bütün sistemler normal.
Hava kuvvetleri subayı Gregorian'a baktı. Hala adya içi demir bekliyoruz.
Bunu yapmanıza gerek yok, dedi Woody Alice. Adam hasta değilmiş, onu geri getirebiliriz.
Enfeksiyon aracın kendisinde de olabilir, dedi Gregorian.
Nereden biliyorsunuz ki?
İşimizi şansa bırakamam. Dünya üzerindeki bütün insanların hayatını tehlikeye atamam.
Lanet olsun, bu resmen bir cinayet.
Adamınız emirlere uymadı. Buna nasıl karşılık vereceğimizi biliyor olmalıydı.
Gregorian subaya başıyla onay verdi. Adi harekete geçirildi efendim. O da anında sessizliğe büründü. Yüzü bembeyaz kesilmiş olan Woody Ellis öndeki ekranda hızla birbirlerine doğru gelen iki menzil çizgisine bakıyordu. İçeriği kaplayan ölüm sessizliğini bir tek kadın kontrolörlerden birinin hıçkırıkları bozuyordu.
Houston, giriş arayüzüne yaklaşıyorum.
Luther'ın her zamanki neşeli sesini aniden hoparlörden duyma kontrol odasındakiler için tam bir şok olmuştu.
Aşağıda birileri beni karşılarsa sevinirim. Çünkü bu araç dışı hareket ünitesinden çıkmak tam bir ölüm.
Kimse bir şey söylemedi. Kimsenin buna yüreği yoktu.
Houston, dedi Luther bir anlık sessizliğin ardından.
Hey millet, orada değil misiniz yoksa?
Nihayet merkez cevap vermeyi başardı. Anlaşıldı geri dönüş aracı.
Dostum, Luther seni burada bir bira fıçısıyla bekliyor olacağız. Dans eden kızlar da olacak, anlarsın ya.
Tanrım, görüşmeyeli epey gevşemişsiniz siz. Her neyse, birazdan bağlantımız kopacak diye söylüyorum. O biraz soğuk olsun lütfen.
Aniden şiddetli bir patlama duyuldu ve bağlantı kesildi. Ön ekrandaki o ışık büyük bir patlamayla birlikte parçalara ayrılıp dağılmıştı. Woody Ellis ise koltuğuna gömülüp başını ellerinin arasına aldı.
19 Ağustos. Hava yer arası bağlantı kuruluyor, dedi merkez. Ayrılmayın istasyon.
Konuş benimle Jack, lütfen konuş benimle, diye yalvarıyordu Emma içinden. Habitasyonun yarı karanlık ortamında süzülürken.
Devri daim vantilatörleri kapalı olduğu için modül tam bir sessizliğe bürünmüştü. Öyle ki kulaklarında hışırdayan kendi nabzını ve ciğerlerine girip çıkan havanın sesini bile duyabiliyordu.
Merkez aniden hava yer bağlantısı tamam deyince irkildi Emma.
Özel aile görüşmesine geçebilirsiniz.
Jack, dedi Emma, buradayım, buradayım tatlım. Luther temizdi, onlara da söyledim. Luther...
Engel olmaya çalıştık ama emir direkt Beyaz Saray'dan geldi. İşlerini şansa bırakmak istemediler.
Hep benim yüzümden.
Yaşadıklarının yorgunluğu ansızın gözyaşlarına dönüşmüştü. Orada yalnızdı ve korkuyordu. Felaketlere yol açan yanlış kararlarını aklından çıkaramıyordu.
Geri dönmesine izin verirler sanmıştım. Hayatta kalması için tek şansı bu sanmıştım.
Sen niye orada kaldın Emma?
Mecburdum. Derin bir nefes aldı. Bana da bulaştı.
Sen sadece enfeksiyona maruz kaldın. Bu sana da bulaştığını göstermez.
Az önce kendi kan tahlillerime baktım Jack. Amilaz seviyem yükseliyor.
Jack bir şey söylemedi.
Enfeksiyonla temasımdan bu yana 8 saat geçti. 24 ila 48 saat içinde iş göremez hale geleceğim.
Sesi düzelmiş, sanki kendisinin değil de başka bir hastanın yaklaşan ölümünden söz ediyormuş gibi sakinleşmişti.
Bu kadar zaman bazı işleri halletmem için yeterli olur. Cesetleri atacağım, bazı filtreleri değiştirip fanları yeniden çalıştıracağım. Böylece sonraki mürettebatın işi kolaylaşır. Tabii sonraki mürettebat diye bir şey olacaksa.
Jack hala konuşmamıştı.
Benden geriye kalanlara gelecek olursak.
Emma'nın sesi artık duygusuz, monoton bir hal almaya başlamıştı.
Bence zamanı geldiğinde yapılacak en doğru şey istasyonun iyiliği için araç dışı faaliyete çıkmak. Orada ölürsem buraya da hastalık bulaştırmamış olurum. Benim cesedimden sonra durdu. Orlan'a tek başıma rahatlıkla girerim. Elimin altında yeterince valyumum ve narkotiğim de var. Bunlar beni uyutmaya fazlasıyla yeter. Böylece dışarıdayken havam bittiğinde uyuyor olurum. Biliyor musun Jack, bu aslında o kadar da kötü bir ölüm şekli değil. Uzayda süzülüyorsun, dünyaya bakıyorsun, yıldızları seyrediyorsun. Sonra da yavaş yavaş uykuya yenik düşüyorsun.
Jack'in sesi ilk o zaman geldi, ağlıyordu.
Jack dedi yumuşak bir şekilde, seni seviyorum. Aramız neden açıldı inan bilmiyorum. Ama bunda benim de payım olduğuna eminim.
Jack titrek bir nefes çekti.
Emma, yapma. Bunu söylemek için bu kadar beklemem çok saçma aslında. Bunları büyük ihtimalle öleceğim için söylediğimi sanıyorsun. Ama hayır Jack, Tanrı şahidimdir ki.
Sen ölmeyeceksin. Bir kez de öfkeyle tekrar edecek. Sen ölmeyeceksin.
Doktor Roman'ın bulgularından haberin vardır herhalde. Hiçbir şey işe yaramıyormuş.
Basınç odası yarıyor ama.
Basınç odasını buraya zamanında yetiştiremezler. Ayrıca artık can kurtaran da yok. Eve de dönemem. Dönmeme izin verseler de dönemem.
Bir yolu olmalı. Orada basınç odasının etkilerini yaratabilmenin bir yolu olmalı. Bak, hastalıklı farelerde işe yarıyormuş işte. Onları hayatta tutuyormuş. Demek ki bir işe yarıyormuş. Bir tek o hayvanlar hayatta kalmış.
Hayır diye düşündü ama aklına aniden bir şey gelmişti. Bir tek onlar değil. Yavaşça dönüp Not 1'e açılan kapıya baktı. Fare dedi içinden. Fare hala hayatta mıdır acaba?
Emma...
Dur biraz, ben laboratuvarda bir şeye bakacağım.
Hızla Nod 1'den Amerikan laboratuvarına geçti. Burada da her yerdeki gibi ağır bir kurumuş kan kokusu vardı ve içerisi karanlık olmasına rağmen duvarlardaki koyu renkli lekeler seçilebiliyordu. Orada fazla kalmayıp hemen hayvan habitatına doğru süzüldü. Fare kafesini çıkardı, içine fener tuttu. Fenerin aydınlattığı görüntü içler acısıydı. İyice şişmiş olan fare debelenip duruyor, ayaklarıyla havayı dövüyor, ağzı yarı açık nefes almaya çalışıyordu.
''Sen ölme bari'' dedi Emma içinden. ''Sen savaşçısın, hayatta kalansın, kuralı bozan istisnasın sen. Benim için hala umut olduğuna dair tek kanıtsın.''
Hayvan acı içinde titredi. Sonra arka bacaklarının arasından sızan bir kan şiridi havalanıp küçük damlalara ayrıldı. Emma bundan sonra ne olacağını biliyordu. Beyin hazmedilmiş proteinlerden oluşan bir çorbaya dönüşürken son nöbetler başlayacaktı. Derken yeni bir damla kan çıkıp hayvanın beyaz tüylerine bulaştı. Hemen ardından Emma başka bir şey gördü. Farenin bacaklarının arasından pembe bir şey çıkıyordu ve o şey hareket ediyordu. Fare biraz debelendi. Pembe şey bu kez tamamen ortaya çıktı. Kıpır kıpır tüysüz bir şeydi. Kardından diğer fareye tek bir şerit halinde parlak bir ip uzanıyordu. Göbek bağıydı bu.
Çek dedi Emma fısıltıyla, çek.
Buradayım.
Fare, dişi olan.
Ne olmuş ona?
Son 3 haftadır Kimera'ya defalarca maruz kaldı ama hiç hasta olmadı. Bütün kafeste hayatta kalan bir tek o.
Yaşıyor mu hala?
Evet ve ben nedenini anladım galiba. Hayvan hamileydi.
Fare yine kıvranmaya başladı. Sonra ortaya üstü kan ve mukusla parlayan bir yavru daha çıktı.
Kenichi onu erkeklerin kısmına koyduğundan oldu herhalde dedi Emma. Ben ne zamandır bakmıyordum ona, hiç aklıma gelmemişti.
Hamilelik neden böyle bir fark yaratsın ki, neden korusun onu? Emma karanlıkta durmuş bu soruya bir cevap bulmaya çalışıyordu. Son uzay yürüyüşü ve Luther'ın ölümünün şoku yüzünden fiziksel olarak tükenmişti. Jack'in de en az onun kadar bitkin olduğunu anlayabiliyordu. patlamaya hazır bekleyen bir bombayla zamana karşı yarışa girmiş iki yorgun beyin de onlar.
Tamam, hadi o zaman biraz hamilelik hakkında düşünelim dedi Emma. Hamilelik oldukça karmaşık bir fizyoloji olayıdır. Bir ceninin belli bir süre saklanmasından ibaret değildir yani. Çünkü bütün metabolizmayı değiştirme özelliği vardır.
Hormonlar, hamile hayvanlar kimyasal olarak çok hormon salgılarlar. O şartları taklit edebilirsek farenin içinde yaşanan durumu yeniden yaratabiliriz belki.
Hormon terapisi.
Emma hamile bir kadının vücudunda dolaşan farklı kimyasalları düşünmeye başlamıştı bile. Östrojen, progesteron, prolaktin, koryonik gonadotropin. Doğum kontrol hapları denecek. Hamilelik halini doğum kontrol ilaçlarındaki hormonlarla taklit edebilirsin.
Ama istasyonda öyle bir ilaç yok ki. Sağlık kitimiz de yok yani.
Peki Diana'nın özel dolabına baktın mı?
Benim bilgim olmadan doğum kontrol ilaçları kullanamazdı. Buranın tıbbi sorumlusu benim. Haberim olurdu mutlaka.
Sen yine de bak Emma.
Emma laboratuvardan fırlayıp Rus servis modülüne uçtu ve Diana'nın dolabındaki çekmeceleri açmaya başladı. Başka bir kadının özel eşyalarını karıştırmak doğru değildi tabii. Özellikle de o kadın öldüyse. Ama yine de aramaya devam etti. İtinayla katlanmış kıyafetlerin arasından kadının şekerleme zulası çıktı. Diana'nın tatlı sevdiğini bilmiyordu doğrusu. Bundan sonra asla bilemeyeceği ne kadar çok şey vardı kim bilir. Başka bir çekmeceden şampuan, diş macunu ve tampon çıktı ama doğum kontrol haplarından eser yoktu. Çekmeceyi bir hışımla itti.
Bu istasyonda kullanabileceğim hiçbir şey yok.
Mekiği buradan yarın kaldırsak, hormonlara sana teslim etsek.
Kalkmaz ki onlar. Ayrıca bırak doğum kontrol haplarını, koca bir eczaneyi bile göndersen gelmesi 3 gün sürer.
Ve Emma büyük ihtimalle 3 güne kadar ölmüş olurdu. Bütün kasları öfkeden ve çaresizlikten gerilmiş, nefes nefese kalmış halde dolaba tutundu. O halde meseleye başka bir açıdan yaklaşacağız denecek. Emma lütfen bana yardım et, birlikte düşünelim.
Nefesini hızla verip bir yere gittiğim yok nasıl olsa dedi.
Pekala, hormonlar neden işe yarıyor olabilir? Yani nasıl bir mekanizma söz konusu? Hormonların kimyasal sinyaller hücre seviyesinde bir iç iletişim sistemi olduklarını biliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Gen ifadelerini harekete geçirerek ya da bastırarak, hücrenin programını değiştirerek.
Jack fikirlerini saçmalamak pahasına da olsa arka arkaya sıralayıp en doğrusunu bulmaya kararlıydı.
Bir hormonun çalışabilmesi için hedef hücredeki spesifik bir alıcıyla bağlanması gerekir. Hormonlar içine oturabileceği kilidi arayan bir anahtar gibidir. Şimdi C-Science'daki verileri incelersek, yani Dr. Koenig'in bu organizmanın genomuna başka hangi DNA'ları aşıladığını öğrenebilirsek, işte o zaman Chimera'nın üremesini durdurabiliriz.
Peki Dr. Koenig hakkında ne biliyorsun? Mesela başka hangi araştırmalarda çalışmış? Bunlar bir ipucu olabilir.
Elimizde özgeçmişi var. Archeonlar üzerine makaleler yayınladığını biliyoruz. Ama onun dışında tam bir muamma. C-Science da öyle. Hala bilgi toplamaya çalışıyoruz.
Bu çok zaman alır diye düşündü Emma ve ben de ondan fazla kalmadı.
Elleri Diana'nın dolabını sıkmaktan yorulmuştu. Dolabı bırakıp havalandı. Çaresizlik dalgasına kapılmış gibi sürüklendi bir süre. Bu arada Diana'nın dolabından havalanan şeyler, kadının tatlı merakının en büyük kanıtları olarak sarmıştı etrafını. Çikolatalar, bisküviler, kristal zencefil şekerleri.
Emma özellikle de bu sonunculara baka kalmıştı. Kristal zencefil, kristaller.
Çek dedi Emma nihayet, bir fikrim var.
Rus servis modülünden Amerikan laboratuvarına doğru süzülürken kalbi heyecandan küt küt atıyordu. İlk iş gidip kargo operasyonları bilgisayarını başlatmak oldu. Monitör karanlıkta ışıl ışıl parlamıştı. Hemen operasyonların veri klasörünü açıp üzerinde Avrupa Uzay Ajansı yazan dosyaya tıkladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın kargo deneylerini yürütmek için gerekli bütün prosedürler ve referans malzemeleri bu dosyadaydı.
''Aklından ne geçiyor Emma?'' dedi Jack karşı taraftan.
''Diana protein kristallerinin gelişimi üzerinde çalışıyor, hatırlıyor musun? Eczacılıkla ilgili bir araştırmaydı.''
''Hangi proteinlerdi peki?'' dedi Jack bu kez.
Emma aklından ne geçtiğini, onun da anladığını hissetmişti.
Şimdi listeyi tarıyorum ben de. Burada bir sürü...
İmleç ekranda beliren çok sayıda protein isminin arasından Emma'nın aradığı üzerinde durdu. İnsan koryonik gonadotropini.
Jack, dedi Emma nihayet, sanırım kendime biraz zaman kazandırabilirim.
Ne buldun ki?
İKG. Diana o kristaller üzerinde çalışıyordu. Onlara ulaşmam için araç içi faaliyet yapmam gerekecek ama olsun. Kristaller Avrupa Uzay Ajansı modülünde ve orası vakumlu. Ama basıncı şimdi yükseltmeye başlarsam o kristallere 4-5 saat içinde ulaşabilirim.
Peki ama istasyonda ne kadar İKG var ki?
Bakıyorum.
Bir deney dosyasını açıp çabucak kütle ölçüm verilerine baktı.
Emma, dur bakıyorum. Burada en son kütle değerleri var. Dur, bir de hamilelik için normal İKG seviyelerine bakayım.
Ben senin için bulurum istersen.
Hayır buldum. Pekala, bu kristal kütlesini normal tuzlu çözeltide seyreltecek olursam, kendi vücut ağırlığımı 45 kilo girsem,
sayıları girmeye başlamıştı ama bir yandan bütün bunların çılgınca varsayımlar olduğunun da farkındaydı.
İKG'nin hangi hızla metabolize olduğunu ya da yarı ömrünün ne kadar olduğunu bilmiyordu. Aradığı cevap nihayet ekranda belirdi.
Kaç doz varmış diye sordu Jack.
Gözlerini kapattı Emma. Yeterince uzun süre idare etmez. Beni bu da kurtaramayacak.
Emma,
ne zamandır tuttuğu nefesi ağlamaklı ve titrek çıkmıştı ağzından.
3 günlük.
29. ayrımın sonu. Sayfa 436.